Ayrım 42. Sayfa 179. Mustafa Kemal Ankara'da. Umumi kaide şudur ki, genel durumu yönetme ve yürütme sorumluluğunu üzerine alanlar, en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye mümkün olduğu kadar yakın bulunurlar. Ankara, bu şartları toplayan bir noktaydı. Mustafa Kemal. 5. Ankara. Mustafa Kemal niçin Ankara'ya geldi? Bu sorunun cevabını biz, onun bir önceki sayfaya alınan sözlerinde bulabiliriz. Fakat bu sözleri yalnız taşıdıkları stratejik anlamlar değil, 1919 sonu Anadolu'sunun koşulları ve zorunlulukları içinde değerlendirilmelidir. Bir Anadolu ki, Mustafa Kemal'in Sivas'ta ve bütün çarkları birbirine çarpan çatışmalar içinde uyandırmaya çalıştığı milli birlik çabalarına rağmen tam bir karışıklık, bir kaos içindeydi. Yabancı işgaller, iç isyanlar, İstanbul'un ihaneti, yokluk, ümitsizlik, bitkinlik, hulasa tam bir kaos, yani hiçlik. O, Ankara toprağına gerçeklerin bu havası fakat Ankaralıların coşkun şenlikleri arasında ayak bastı. Mustafa Kemal 22 Aralık 1919'da Sivas'tan hareket etmişti. 27 Aralık 1919'da Ankara'ya vardı. Bu olay, tarihin arka plana itilmiş eski bir şehri olan Ankara'yı yeniden tarih sahnesine çıkardı. Ondan sonraki olaylar ise bu şehri çağımızda dünyanın dikkati çeken sayılı merkezlerinden biri haline getirdi. Bugün Ankara, Türkiye Devleti'nin başkenti ve dünyanın önemli başkentlerinden biridir. Eski Ankara, harap bir kale ile hastalık saçan bir bataklık arasında bu kalenin eteklerine serilen perişan bir Orta Anadolu kasabasıydı. Ama 27 Aralık'tan sonra harap Osmanlı kasabası, Mustafa Kemal hareketinin hem yurt ölçüsünde hem dünyaya karşı mihveri ve merkezi oldu. Mustafa Kemal'in yolculuğunda ve onun hayatında Ankara hem bir varış hem bir hareket noktası olarak üzerinde durulması gereken bir platformdur. Bütün tarihi şiirler gibi Ankara'nın ilk kuruluş hikayesi de masallara karışır. Fakat Ankara şehrinin hemen çevresinde, güneyde Ahlatlıbel, parantez içinde Orta Doğu Üniversitesi alanı, kuzeyde İti Yokuşu, parantez içinde Ziraat Fakültesi civarı gibi yerlerde bulunan tarih öncesi kalıntılar, buraların Orta Anadolu göç yollarından biri üzerine düştüğünü gösterirler. Fakat Ankara'nın içinde Eti kalıntıları bulunmadığına göre, burasının Etilerin şimdi yeri bilinmeyen Ankova şehri olmadığı sanılmaktadır. Eti devletini tarih dışına çıkaran Frigya devletinde ise Ankara vardı. Dipnot, eski Yunan tarihçilerinden Pozanias'a göre Ankir, parantez içinde Ankara şehrini, Frigya'nın kurucusu Gordias'ın oğlu Midas kurmuş. Büyük İskender'in İran üzerine giderken Frigya'nın merkezi ve ünlü şah yolu üzerindeki Gordium'dan geçerek Ankir yani Ankara önünde durakladığı ve burada kuzeyden gelen heyetleri kabul ettiği bilinir. Dipnot, Sakarya kıyısında ve şimdiki Beylikköprü karşılarında Ankara'ya 70 kilometre. Fakat bugünkü Ankara Kalesi'nin Galatlar zamanında kurulduğunda görüş birliği vardır. Dipnot, bugünkü Fransız topraklarında yaşayan Golvaların bir kolu olan Galatlar, İsa'dan 278 yıl önce ve İzmit, parantez içinde Nikomedia kralı ile anlaşarak Trakya'dan Anadolu'ya geçtiler. Bir süre Ankara, Galatların en büyük merkezi oldu. Galatlardan sonra Roma, Bizans, Selçuklular hakimiyeti ve nihayet Osmanlı devri gelir. Bu özetlemede en az 4000 yılın hikayesi vardır. Fakat en az 1000 yıldan beri Ankara, dünyanın merkezlerinden biri olarak tarihin arka planına itilmişti. Ankara'nın yakın tarihteki çehresini gösteren gerçek bir belge bize, Fransız kralının müşaviri ve bir bilgin olan Piton de Tournefort'tan, parantez içinde 1656-1708 kalmıştır. Bu belge, elle çizilmiş bir tarama resimdir. Bu resimde 300 yıl önceki Ankara, bugünkü Ankara Kalesi'nin güneyine bakan yamaçlarında ve bütünüyle surlar içinde görülür. Hisar, iç kale ve dış kale tamamen bellidir. Şehrin belirli yerlerinden, bugün de çoğu yerli yerinde olan eski camilerin minareleri yükselir. Surun dışında ancak mezarlıklar, Ogüst Mabedi ve Tahtakale semtine düşmesi gereken dağınık dış kulübeler vardır. Tournefort'un eserinde Anadolu'nun en iyi şehirlerinden biri olarak tarif edilen o zamanki Ankara, bu görünüşe göre ihtimal ki ancak 10 bin kadar bir nüfus barındırıyordu. Ankara şehrine ait bir tarama haritada 1840-1842 yılları arasında Prusyalı bir subay tarafından çizilmiştir. Bu harita Ankara Kalesi ve şehriyle Çubukçayı'na kadar olan ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde o kadar methettiği akarsularla bahçe ve bostanlar kısmını da içine alan düzgün bir eserdir. Bu harita şehrin yerleşme alanı kale ile dışında Ulucanları, Saman Pazarı'nı ve Tahtakale'yi içine almakla beraber Nihayet 10-15 bin nüfuslu bir kale kasabası görünüşü verir. Hatta Mustafa Kemal'in Ankara'ya ayak bastığı günlerden daha derli toplu bir hal gösterir. Çünkü Mustafa Kemal Ankara'ya ayak bastığı zaman eski Ankara'nın asıl bakımlı parçası olan ve şimdi kale surlarının altında yeşil saha olarak bırakılan Ermeni Mahallesi 1915'te tamamen yanmış bulunuyordu. 1919'da Ankara nihayet 20-22 bin nüfuslu, fakir, tükenmiş bir yayla şehri halindeydi. Dipnot Ali Fuat Paşa'nın hatıralarından. Cumhuriyetten sonra yapılan 1927 ilk nüfus sayımında şehrin nüfusu 70 bin olarak bulundu. Bugün bu nüfus 1 milyon 200 bin kadardır. Ama şehrin çevresini nüfusun %65'ini toplayan gecekondular sarar. Zaten eski Osmanlı mekteplerinde okutulan bir Osmanlı coğrafyasında Ankara dışarıdan kasvetli bir görünüşü vardır, balı ve tiftik keçileri meşhurdur diye anlatılırdı. Fakat dışarıdan kasvetli bir görünüşü var denilen bu kale şehrinin halkı 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal'i şehrin dışında Sivas Kırşehir yolunun Ankara düzüne indiği Dikmen Kızıl Yokuş sırtlarından başlayarak güler yüzle karşılamıştır. Ankara gerçi haraptı. Ekonomik hayatı gerçi çökmüştü. Fakat kuvvetli gelenekleri olan bir şehirdi. Halkın sosyal yaşantısında kökleri nice asırlara varan ve artık kutsal anlamlar almış halk kuruluşları henüz ayaktaydılar. Mesela loncalar. O loncalar ki kökleri, kuruluşları, kuralları ve hakları fütüvvetnameler şeklinde kutsal ve tarihi belgelerle nizamlanmıştır. O loncalar ki aynı zamanda asırlarca mesela ahilik teşkilatı içinde dini tarikatlar gibi yaşatılmıştır. Dipnot, Anadolu'da ahiler, parantez içinde kardeşler denilen ve iktisadi esaslara dayanan bir nevi esnaf teşkilatı vardı. Bu teşkilat, İlhanlı ve Selçuk beylerinin tazyiklerine karşı Anadolu şehirlerinde sanayi ve ticaret erbabının kendi menfaatlerini korumak için yaptıkları bir dayanışma teşkilatıydı. 325-1349 yılları arasındaki ilk seyahat devresinde Anadolu'yu da güneyden kuzeye dolaşan Mağripli seyyah İbni Batuta, ahiler hakkında şu ilgi çekici bilgiyi verir. Rum ülkesinde, parantez içinde Anadolu'da, Türkmen kavimlerinin bütün vilayet, şehir ve köylerinde bulunur. Yabancıların korunması, yerleştirilmesi, doyurulması ve ihtiyaçlarının tamamlanmasına koşarlar. Cebbar ve saldırganları tenkil ve imha ederler. Bu hususta bunların dünyada misli yoktur. Ahi, henüz evlenmemiş gençlerden sanat sahibi olanların toplanıp kendilerine reis seçtikleri kimseye denir. Bunların cemiyetine de fütüvvet derler. Pis bir zaviye kurarak dayar döşer. Arkadaşları da gündüz çalışıp kazandıklarını ikindiden sonra reise getirirler. Gündüz çalışır, akşam beraber yer içerler. Üyelere fetyan derler. Daima misafir ağırlarlar. Dünyada bunlardan daha ziyade ahlaklı ve iyi efal sahibi insan görmedim. Not: İslam Orta Çağ'ında Fütüvvet Teşkilatı, Fütüvvetnameler hakkında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası'nın Ekim 1953, Temmuz 1954 tarihli cilt 15 ve 14 numaralı sırasında Profesör Franz Teschne ve A. Gölpınarlı'nın geniş etraflı incelemeleri vardır. Fakat bu ahilik ve loncalar aynı zamanda halkın iç idarede, siyasi hak dayanakları ve siyasi iktidar organları da olabilmişlerdir. Öyle ki Konya Selçuk Devleti, Moğol istilası altında çöküp yıpranıp da Anadolu çeşitli bölge devletlerine parçalanırken Ankara'da loncalar iktidarı ele almışlar ve Osmanlıların Ankara'yı fethine kadar burada bir ahiler devleti şeklinde gelenek, emek ve barış prensipleri içinde ilgi çekici bir dürüstlükle devam ettirmişlerdi. Dipnot: Ankara Osmanlılar tarafından ilk defa Sultan Orhan zamanında Osmanlı mülküne katılmış görünmektedir. Parantez içinde 1354. Fakat bu katılışın pek sağlam esaslara dayanmadığı ve ahilerin herhalde muhtar bir idare muhafaza ettikleri muhtemeldir. Çünkü ikinci defa ve birinci Sultan Murat zamanında Ankara yeniden fethedildi ve kesin olarak Osmanlı mülküne katıldı. Parantez içinde 1360. Bu ikinci hareketin Orhan Bey'in ölümü üzerine ve Karamanoğullarının tahrikiyle ahilerin yaptığı kımıldanma yüzünden olduğu sanılmaktadır. Ondan sonra 1402'de şehir Timur'un istilasına uğradı. Daha sonra 1. Sultan Mehmet zamanında yeniden fethedildi. Bundan sonra Osmanlı hakimiyeti devamlı oldu. Fakat 1830'da Ankara, güneyden Anadolu'ya giren Mısırlı İbrahim Paşa orduları tarafından zapt edildi. Bugünkü ayakta duran kale duvarlarının onlar tarafından tamir edildiği anlaşılmaktadır. Mısır ordusunun ertesi sene çekilmesinden sonra Ankara devamlı olarak Türk hakimiyeti altında kaldı. Ankara'nın daha önce ahiler elinde 1,5 asır kadar kaldığı sanılmaktadır. Şehrin daha önceki devrelerine ve arkeolojik bakımından durumuna ait olarak Charles Texier'in Küçük Asya eserinin ikinci cildinde geniş malumat vardır. Zaten Anadolu'nun sosyal-ekonomik tarihinde lonca kuruluşları bakımından Ankara daima en ileri, en güçlü bir merkez olmuştur. O kadar ki aslında bir tabak, parantez içinde dirici ve tabaklar, parantez içinde diriciler loncasının şeyhi olan Ahi Evren, loncalar hareketinde mucizeleriyle bir veli mertebesine çıkartılmış, şöhret ve etkenliği bütün loncalar alemine yayılmıştı. Ahi Evren'in en büyük mucizesi ise derilere verdiği ve başka hiç kimsenin başaramadığı renk ve vasıftı. Loncalardan başka tekkeler ve bu arada Ankara'da Hacı Bayram gibi bir tarikat ulusunun yaşamış olması, türbesinin Ankara'da bulunuşu, Ankara'da çeşitli tarikatları halk arasında ayakta tutuyordu. Gençler ve orta yaşlılar arasında cirit oyunları gibi eski halk ve ordu sporları galiba yalnız Ankara'da kalmıştı. Belli yöntem gelenekleri olan bağları, idarecileri, İdare yerleri ve yöntemleri bulunan ve aslında şehrin sivil silahlı kuvvetlerini teşkil eden seymenler gene Ankara'da bozulmamış bir disiplin içinde yaşıyorlardı. Bütün bunlara diğer esnaf cemiyetlerinin ve hepsinin üstünde eşraf ve ulema zümresinin de varlığını katınca dışarıdan kasvetli bir görünüşü olan harap ve çöküntü halindeki Ankara'nın Mustafa Kemal'in buraya ayak bastığı günlerde sürüp giden bir iç yaşantısı ve canlı halk kuvvetleriyle Orta Anadolu'da hala dikkati çeken bir kale şehri olduğunu önemli belirtmeliyiz.